Ayrım 8, sayfa 85, boşluk. İstanbul 1990'lar. Umut'un hapse girmesi Nalbantoğlu ailesinde karanlığa tutulan bir fener etkisi yarattı. Hem kendilerinden hem etraftan sakladıkları tüm zaaf ve kusurları ortaya çıkardı. Hayatlarının orta yerinde devasa bir boşluk açılmıştı. Bu boşluğu her biri başka türlü doldurmaya çalıştı. Mensur daha fazla içmeye başladı, öyle pat diye artırmadı miktarını, damla damla. Şarkılar, türküler ya da siyasi tartışmalar eşliğinde arkadaşlarıyla birkaç duble yuvarlayan o çakır keyif adam gitmişti. Ekseriya masada tek başına olmak istiyordu. Demlenirken tek yoldaşı sessizlikti artık. Öylesine derin ve içtendi ki üzüntüsü, dokunmaya bile kıyamıyordu peri babasına. Bilemiyordu ki ne yapsın onu neşelendirmek için. Mensur'un bedeni dayanabildiği kadar dayandı bu tempoya. Dışa vuramadı yıpranmışlığını. Soluk semada beliren hilaller gibi gözlerinin altına çöken yarım daireler hariç. Derken teklemeye başladı sağlığı. Sabahları ter içinde ve her yeri ağrıyarak sanki uykusunda taş taşımış gibi yorgun kalkmaya başladı yataktan. Bazen kafası karışıyor, sözlerini unutuyordu. Ya herkesten uzak durup sessizliğe gömülerek bedenini işgal eden titremeleri saklamaya çalışıyor ya da haddinden fazla konuşarak sözcükleri savunma aracı olarak kullanıyordu. Artık çalışacak halde olmadığı anlaşılınca bağlı bulunduğu iş yeri onu erkenden emekliye ayırdı. Böylece evde daha çok zaman geçirir oldu. Bu değişiklik karısıyla küçük oğlu Hakan'ın hiç hoşuna gitmedi. Aynı anda iki cephede birden dövüşerek imkanlarını zorlayan eski bir imparatorluğu andırıyordu Mensur. Doğu cephesinde süre giden karısıyla savaşı, batı cephesinde oğluyla yeni başlayan cenk hali. Her iki sınırda da yeniliyordu. Baba oğul durmaksızın şiddetle kavga ediyorlardı. Evin içinde erkek sesleri birbirine karışıyor, kahvaltı sofrası suçlamalara sahne oluyordu. Kırıcı kelimeler yükseliyordu masadan, dinamit patlamasından sonra yüzeye çıkan ölü balık sürüleri gibi. Dışarıdan bakınca ufacık meselelerdi kavgalara sebep. Sen çayı höpürdettin, vay niye zevksiz bir gömlek giydin. Ne var ki altta yatan sürtüşme çok daha derindi. Selma istisnasız her seferinde oğlundan yana çıkıyordu. Evladı söz konusu olunca kendisi için savaştığından daha büyük azimle çarpışıyordu. Yavrusunu koruyan bir şahin gibi yırtıcı ve enerjikti. İkiye karşı bir demekti bu. Haksızlıktı. Peri'yi dünyalardan çok sevdiği babasının yardımına koşmaya mecbur eden bir denklem. Pericik ne yapsın? Olanca gücüyle katılmaya başladı evdeki meydan muharebelerine. Ama savaşçı değildi o. Yapısı, tabiatı farklıydı. Kazanmak değildi derdi. Onun bütün istediği bir ateşkes anlaşmasıydı. Yeter ki kavga, gerilim olmasın. İyi bir eğitimin kıymetini hiçbir zaman kavramamış olan Hakan, çok geçmeden üniversiteyi bıraktığını duyurdu. Bir daha o 5 paralık sığır damına dönmeye niyeti yoktu. Nuh dedi, peygamber demedi, inat etti. Annesiyle babasını hüsrana gark ederek öğrencilik hayatını bir gecede noktaladı. Zihni daha açılmadan kapandı, mühürlendi. Hayatından ne kadar mustarip olduğu gözlerinden okunabiliyordu. Öfkeliydi, tepkiseldi. Devamlı halinden şikayet ediyordu. Artık eve sadece karnını doyurmak, üstünü değiştirmek ve uyumak için uğrar olmuştu Hakan. Rüzgara kapılmış bir balon gibi amaçsız halde bir müddet orada burada şansını denedi. Ta ki yeni bir arkadaş çevresi bulana kadar. Birbirlerini şakaklarını tokuşturarak selamlıyor, şeref, namus, vatansever gibi kelimeleri bol keseden kullanıyorlardı. Bu ahbaplar aracılığıyla Hakan kendine bir dava edindi. Onların kuşkuculuklarını, kötümserliklerini hemen benimsedi. Ardından aşırı milliyetçi yerel bir gazeteden iş teklifi aldı. Dil bilgisi ve yazım kuralları konusunda son derece yetersiz olsa da kelimelerle arası iyiydi. Başladı ateşli yazılar kaleme almaya. Müstehar isim altında mesajları her geçen gün biraz daha keskinleşip saldırganlaşan makaleler yazıyordu artık. Her hafta bir takım vatan hainlerini, içimizdeki alçakları, çürük elmaları ifşa ediyordu. Yahudiler, Ermeniler, Rumlar, Kürtler, Aleviler, Zazalar, Lazlar. Ona kalsa Türk'ün Türk'ten başka güvenebileceği tek bir etnik kesim yoktu. Milliyetçilik ısmarlama dikilmiş bir takım elbise gibi tam uydu Hakan'ın ruhuna. Sırtında yeni kimliğiyle kendini güçlü, ilkeli, yenilmez hissediyordu. Amerika, İsrail, Rusya, Orta Doğu hakkında kallavi fikirleri vardı. Her baktığı yerde komplo teorileri, saklı lobiler görüyordu. ''Sen sanıyor musun ki sadece bir oğlun hapiste? Bu evde ben de mapus sayılırım.'' diye bağırdı bir gün Hakan babasına, yine bir kahvaltı tartışmasının ardından. Umut şanslıymış. Her gün attığın nutukları dinlemek zorunda değil. Yazıklar olsun sana. Zavallı abine şanslı mı diyorsun sen? Sefil herif diye karşılık verdi Mensur. Sesi ellerinden çok titriyordu. Peri başı önünde omuzları kas katı dinledi onları. Ne zor şeydi aile kavgalarına tanık olmak. Bırak çocuğu, delikanlı o diye mırıldandı Selma kocasına. Baba parasıyla yaşayan sorumsuz bir delikanlı dedi Mensur. Ha, demek sofrandan yememi istemiyorsun öyle mi? Peki, elimi sürmem bundan sonra. Hakan boş ekmek sepetini duvara fırlattı. Sepet lastik bir top gibi sekerken kırıntılar etrafa saçıldı. Bir arkoliğin ekmeğini kim ister zaten? Bu kelime daha önce hiç telaffuz edilmemişti. Öyle laflar vardır ki telafisi neredeyse olanaksızdır. Evin reisine alkolik demek sınırı aşmaktı ama olmuştu işte. Sonrasında çöken sessizliğin ağırlığını kaldıramayan Hakan bir hışımla çıkıp gitti. Selma ağlamaya başladı. Hıçkırıklar arasında yükselip alçalıyordu sesi. Çarpıldık kesin, bütün aile. Günahlarımızın bedeli bunlar. Selma büyük oğlunun kadersizliğini Allah'ın ceza ve uyarısı olarak görüyordu. Bu ilahi mesajı dikkate almadıkları için daha çok bela yaşayacaklarından emindi. Hayatımda duyduğum en aptalca şey dedi Mensur. Koskoca Tanrı neden Nalbantoğullarını ortadan kaldırmaya uğraşsın ki? Başka işi mi yokmuş? Çünkü bize, sana ders vermek istiyor. Neymiş peki o ders? Hatalarını gör istiyor dedi Selma. Sen bunu anlayana kadar hiçbirimiz huzur bulmayacağız. Eğer Umut'un başına gelenlerin ilahi bir intikam olduğunu sanıyorsan, onun bize ders vermek için hapishaneleri, işkencecileri kullandığını düşünüyorsan, sende bir sorun var demektir kadın. Ya sende ya da senin tanrında. Tövbe tövbe diye mırıldandı Selma. Allah'ın gazabı olarak algıladığı durumu kendince telafi etmek için Selma günlere bazen haftalarca doğru dürüst bir şey yemiyor, yalnızca ekmek, yoğurt, su ve varsa hurmayla yetiniyordu. Adaklar, yaradanla yapılan duygusal pazarlıklar, geceleri çok az uyuyor, zihnini sakinleştiren iki şeye adıyordu vaktini. Dua etmek ve temizlik yapmak. Yattığı yerden mobilyaların üstünü kaplayan incecik toz tabakaları tahayyül ediyor, ahşap dolapları kemiren tahta kurlarını dinliyordu. Nasıl oluyordu da ondan başka kimse duymuyordu bunları? Ezilmiş aspirin, beyaz sirke, limon suyu, karbonattan yaptığı karışımla her yeri ovalıyordu. Ardından duruluyor, fırçalıyor, cilalıyor ve siliyordu. Her sabah keskin deterjan kokularıyla uyanıyordu aile. Selma ellerini o kadar sık yıkıyordu ki avuçları antiseptik kokar olmuştu. Kuruyan cildi pul pul dökülüyor, kanıyordu. Bu da mikrop kapma korkusunu pekiştirip ellerini daha sık yıkamasına neden oluyordu. Bir de siyah eldivenler takmaya başlamıştı. Başörtüsünü ve topuklarına kadar inen lacivert, bol pardösüsünü görenler, eldivenleri taassuptan giydiğini sansalar da aslında amacı ellerinin halini saklamaktı. Bir akşam Selma ile Peri pazardan eve dönerlerken, Peri arkasına baktı ve bir an için o loş ışıkta annesini göremedi. O derece karışmıştı kadın akşamın koyu renklerine. Karısının yeni görünümü karşısında dehşete kapılan Mensur, onunla beraber görülmek istemiyordu. Kendi alışverişini kendi yapıyordu artık. Onun nazarında karısının giyimi, Orta Doğu'da ezelden beri sevmediği, benimsemediği, karşı çıktığı ne varsa hepsini simgeliyordu. Dindarlara has cehalet diyordu buna. Başka dinler, kültürler hakkında hiçbir şey bilmedikleri halde, basma kalıp öğrettiler hariç, kendi yol yordamlarının en iyisi olduğunu varsaymalarını, sırf bu kültürün içine doğup onlara öğretilenleri sorgulamadan yalayıp yuttular diye anlayamıyordu. Buna karşılık Selma da Mensur'un hal ve tavırlarında onu bunca zamandır tedirgin ve gıcık eden her şeyin özetini görüyordu. Kocasının gözlerindeki küçümseme, sesindeki kesinlik, çenesini kaldırışındaki özgüven, laiklere has kibir diyordu buna. Kendilerini toplumun dışında ve üzerinde tutmalarındaki, yüzlerce yıllık gelenekleri küçümsemelerindeki o kendini beğenmişliği anlayamıyordu. Böylece tek kelime konuşmadan birbirlerini teğet geçerek dolaşıyorlardı Selma ile Mensur aynı evde. Aşktan yana yaşayamadıklarını öfkeyle kapatıyorlardı. Peri ise kitaplara vermişti kendini. Mutsuz ailelerde büyüyen gençler için edebiyat zaten en güzel sığınaktı. Öyküler, romanlar, şiirler, okulun kısıtlı kütüphanesinde eline ne geçirirse yalayıp yutuyordu. Okuyacak bir şey bulamadığında ansiklopedilere girişiyordu. Abbasilerden zombilere kadar şu anki hayatına hiçbir faydası olmayan bir sürü şey hakkında tomarla bilgi ediniyor, bunların bir gün işine yarayabileceğini umuyordu. Gerçi hiçbir işlevleri olmasa da sırf öğrenmeye duyduğu açlığın etkisiyle okumaya devam ederdi. Kitaplar yaratıcı, özgürleştiriciydi. Peri'ye kalsa onun yuvası edebiyat alemiydi. Hafta sonları odasından çıkmaz, gerekirse yemek yemez, elma, çekirdek atıştırarak ödünç alınmış kitapların birini bitirip diğerine başlardı. Zekanın tıpkı bir kas gibi geliştirilebileceğini keşfetmişti. Keza hafızanın da. Okuldaki ezberci eğitimden tatmin olmadığı için bilgileri Latince bitki isimleri, Osmanlı tarihinde gani gani mevcut savaş, barış tarihleri aklında tutabilmek için sözel ve görsel teknikler geliştirmişti. Edebiyattan matematiğe, fizikten kimyaya, bütün derslerde iyi olmaya kararlıydı. Azimliydi, çalışkandı. Kimse bilmiyordu ki okumak onun için bir nevi kaçıştı. Bu kadar çok okumanın onu akranlarından ayırdığının farkındaydı. Umursamıyordu. Bütün Nalbantoğulları gibi o da yalnızlığa doğuştan meyyal sayılırdı. Diğer çocukların ona öğretmen kuzusu, yalakası gibi lakaplar takmasına da aldırmıyordu. Popüler kızların onu doğum günü partilerine çağırmamaları, sinemaya giderken haberdar etmemeleri içini cız ettirse de artık bunları kanıksamıştı. Öte yandan yepyeni arkadaşlar edinmişti. Sözlüğe kaldırıldığı zaman korkudan altına kaçıran bir kızcağız, annesi kötü yola düştü diye alay ve hakaret konusu olan bir oğlan, kekeme diye dışlanan bir başka kız. Kimsenin beğenmediği bu ayrık otlarını seviyordu Peri. Ötekilerle ahbaplık ediyordu, kendisi gibi. Hayatın anlamı çalışmak, çok çalışmaktı. Aşık olmayı, aile kurmayı, iş hayatına atılmayı da anlıyordu. En azından teoride. Ama eğlenmek, miskinlik etmek, yan gelip yatmak bunlar bildiği şeyler değildi. Kitaplar da onun vatanı ama aynı zamanda daimi sürgün diyarı. Azrail ile Tango, İstanbul 1990'lar. Peri 11 yaşına girdiğinde annesi nicedir gönlünde yatan emeli gerçekleştirmek üzere hacca gitti. Büyük abi hala hapiste olduğundan, küçük abi de o günlerde kim bilir kimlerle takıldığından ev Peri ile babasına kaldı. Kendi yemeklerini pişiriyor, öğlenleri köfte patates, akşamları köfte makarna, bulaşıkları yıkıyor yalap şalap, televizyonda canları ne isterse onu seyrediyorlardı. Tatil gibiydi bir nevi. Peri bir sabah karın ağrısıyla uyandı. Bunca köftenin buna sebep olduğunu sandı önce. Menüyü değiştirseler iyi olacaktı. Ama banyoya girdiğinde bir sürprizle karşılaştı. İç çamaşırında kan damlaları. Böyle bir şeyin olacağını öğrenmişti. Hem kitaplardan hem mahallede yaşça büyük kızlardan. Onları kendi aralarında fısıldaşırken duymuştu. Ay gene teyzem geldi ziyarete diye yakınırlardı üstü kapalı. Arkama baksana derlerdi birbirlerinin önüne geçerek. Bu kadar erken beklemiyordu ama Peri. 14 yaşında filan olacağını sanmıştı. O zamana kadar bunu annesinden saklamalıydı. Eski bir çarşafı alıp kesti. Yıkayıp kurutarak senelerce tekrar tekrar kullanabilirdi. Böylece bir sır daha edinmişti. Selma 2 hafta sonra döndü. Güneşten yanmış, zayıflamıştı. Kendini kanepeye attığı gibi seyahatini anlatmaya başladı. Geçen sene yaya tünelindeki izdihdamdan sonra Suudiler daha dikkatliler artık dedi Selma. Ama salgınları önleyemiyorlar. Öyle hasta oldum ki öleceğimi sandım. Aman iyi ki ölmedin hanım. Yoksa ne yapardım sensiz dedi Mensur. Allah'a şükür evdeyim dedi Selma iç çekerek. Gerçi kurtulamasaydım orada gömülürdüm mübarek topraklarda. İstanbul'da mezarlıklarımızın manzarası daha güzel dedi Mensur müzikliğe devam ederek. Taze deniz havamız var hem. Medine'de gömülsen bir hurma ağacına can verecektin. Halbuki İstanbul'da sakız, ıhlamur, akağaç. Ne istersen var. Yasemin dibine gömülmek en iyisi. Yıl boyu parfüm püfür püfür. Kocasının ileri geri sözleriyle ateşten sıçrayan kıvılcımmış gibi irkildi Selma. Onların gene takışmalarından korkan Peri hemen araya girdi. Bavulunda ne var anneciğim? Bize bir şey getirdin mi? Getirmez olur muyum? Koca Mekke'ye taşıdım oldu yanıt. Peri ile Mensur heyecanlandılar. Hevesli iki çocuk gibi ışıldadı yüzleri. Paketler birer birer açıldı. Hurmalar, ballar, misvaklar, kolonyalar, seccadeler, başörtüleri, minik zemzem şişeleri. ''Nereden biliyorsun bu sıvının kutsal olduğunu?'' diye sordu Mensur şişelerden birini sallayarak. ''Birilerine tescil ettirdin mi?'' ''Musluk suyu satmış olabilirler.'' Selma şişeyi kaptı, açtı, bir yudum da içip bitirdi. ''Bu saf zemzem.'' Ama senin aklın temiz değil efendi. Zemzem sana ne yapsın? Aman iyi peki. Mensur omuz silkti. Peri kenarda duran koca bir kutuyu işaret ederek sordu. Bu ne anne? Kutudan bir sürpriz çıktı. Altında sarkacı, iki yanında minareleri olan cami şeklinde bronz bir duvar saati. Dünya üstündeki bin şehirde ezan vaktini gösterecek şekilde programlandığını anlattı Selma. Sonra da oturma odasının kıbleye bakan duvarında bir çiviye Atatürk portresinin tam karşısına astı. Evimde çatımın altında cami istemem dedi Mensur kaşlarını çatarak. Öyle mi? Ama ben çatımın altında bir imansızla yaşamak zorundayım diye yapıştırdı cevabı hemen Selma. Bana bak hanım, şu anda işlediğim ne günah varsa yarısı senin boynuna. O tuhaf nesneyi getirmeseydin ben de bu duruma düşmezdim. Cami taklidi yapan saat mi olur? Daha neler, indir şunu. İndirmiyorum diye bağırdı Selma. Beğenmişim, parasını ödemişim, kutsal topraklardan taburalara taşınmışım. Oralarda hastalandım, neredeyse ölüyordum. Hacıyım ben artık, biraz saygı göster. Peri, annesinin babasına bağırdığını ilk kez işitiyordu. Yıllardır isyan yöntemi ya sabırla susmak ya da alçak sesle iğneli sözler söylemekten ibaret olan bir kadından böyle yüksek perdeden bir protesto duymak onu şaşırtmıştı. Sonunda duvar saati olduğu yerde kaldı ama alarmını hiç açmamak kaydıyla. Bu orta yol kimseyi memnun etmeyecekti. Mensur günün geri kalanında derin bir somurtkanlığa gömüldü. Ona göre mesele din değil, inanç değil, kuşatılmışlıktı. Kendini etrafı kuşatılmış hissediyordu. Yaşam tarzını sürekli savunmak durumundaydı. Dört yanı kalabalık ordularla çevrilmiş minicik bir ada devleti gibi. Aynı akşam elektrikler kesiliverdi pat diye. Atatürk portresiyle ezanlı saat arasında tek başına oturdu Mensur rakı masasında. Solgun yüzüne mum ışığının gölgeleri düşüyordu. Çok geçmeden kendini iyi hissetmediğini söyledi. Sanki görünmez bir varlığı selamlar gibi elini kalbine götürdü, başını yana eğdi ve yığılıp kaldı. Kalp krizi geçiriyordu. Peri hayatı boyunca o meşhum geceyi unutmayacaktı. Her geçen dakika biraz daha karardı hava, çöktü omuzlarına. Babasının alnını masaya çarparak cansız bir manken gibi yere devrilişini, oradan kanepeye taşınışını, sonra bir sedyeye konarak ambulansa götürülüşünü, acil servise yetiştirilişini, her yanı bipleyen makinelerle dolu bir müdahale odasına alınışını izledi korkuyla. Çocuktu daha ve tek düşünebildiği bunun bir ceza olup olmadığıydı. Yoksa duvar saatine laf etti diye kızmış mıydı Tanrı babasına? Yanı başında gözyaşı döken annesine sormayı düşündüyse de vazgeçti. Kadının verebileceği cevaptan ürktü. Bu muydu yani yaradanın yolu, yöntemi? Önce insanın konuşup şaka yapmasına, kendisi olmasına izin veriyor, sonra da vay sen misin ulu orta konuşan diye bedelini mi ödetiyordu acaba? Ne kadar korkutucu bir şeydi Tanrı'yı böylesine intikamcı, katı, cezalandırıcı bir varlık olarak algılamak. Tanrı'nın dili sevginin dili miydi yoksa korkunun dili mi? Peri ile Selma hastanedeki bekleme odasında yıpranmış bir kanepede saatlerce oturdular o gece. Ay ışığı hüzmesi pencereleri delip içeri sızıyor, floresan lambaların nahoş parlaklığına karışıp yok oluyordu. Televizyon açıktı ama sesi kısıktı. Ekranda kırmızı parlak elbiseli bir kadın çarkı feleği döndürdü. İflasta durduğunu görünce düş kırıklığına uğradı. Etrafta programı seyreden tek kişi olan post bıyıklı iri yarı nöbetçi temizlik görevlisi kahkaha attı. Başkalarının kaybedişlerine sevinenlerdendi. Gidip namaz kılacağım dedi Selma usulca. Ben de gelebilir miyim? Bu soruyu beklercesine Selma gözlerini kızına dikti. İyi olur, Allah çocukların dualarını kabul eder. Uysalca başını salladı Peri. Okulda ezberletilen bir iki duadan başkasını bilmiyordu gerçi. Daha önce namaz kılmamıştı. Annesi öğretmek istediğinde direnmişti. Babasının kızıydı o. Mensur karısının aksine dualarını kısa, kişisel ve törensellikten uzak tutardı. Ama işte şimdi annesinin suyuna gitmeye hazırdı Peri. Çünkü hani olur da sevgili babası Tanrı'yı kızdırdıysa elinden geldiğince durumu telafi etmek istiyordu. Hastane laboratuvarlarında abdest aldılar. Su soğuktu ama Peri şikayet etmedi. Bekleme odasının bir köşesini kullandılar. Televizyon hala açıktı ve kırmızı pullu elbiseli kadın hala azimle çeviriyordu çarkı feleği. Seccadeleri olmadığından hırkalarını yere serdiler. Annesi ne yaparsa gecikmeli bir yankı gibi tekrarlıyordu Peri. Selma ellerini göğsünün üstünde kavuşturunca o da aynısını yaptı. Selma öne eğildi, doğruldu, secdeye vardı. Peri de aynen. Arada bir fark vardı yalnız. Annesinin dudakları sürekli kıpırdanırken Peri'ninkiler hareketsizdi. Bunun Allah'ın hoşuna gitmeyebileceği geldi birden çocuğun aklına. Sessiz bir dua olmazdı ki. Boş bir mektup gibi. İçinden hiçbir şey çıkmayan bir zarf. Bir şeyler demesi gerektiğine karar verdi ve biraz kafa yorduktan sonra şunları söyledi çocuk. Sevgili Allah'ım, annem diyor ki her an gözün üzerimdeymiş. Teşekkür ederim, bu iyi bir şey ama biraz huzursuz edici. Çünkü bazen odamda yalnız kalmak istiyorum. Neyse, annem diyor ki her şeyi, kendi kendime konuştuklarımı da duyuyormuşsun. Kafamın içindeki düşünceleri bile. Bütün olup biteni görüyormuşsun. Düşündüm de bizim gözlerimiz küçük. Göz kırpmamız 1-2 saniye sürüyor. Oysa senin gözlerin kocamandır herhalde. Göz kırpman en azından 1 saat sürer. İyi bir adam benim babam. Hayatta en çok sevdiğim, saydığım insan. Kalbi tertemiz. Eğer herhangi bir günah işlediyse görmesen olmaz mı? Gözlerini kırpabilir misin babama baktığın zaman? Hem ben birilerine kızdığımda babam sen bebek değilsin affedebilirsin der hep. Eğer sen de yani siz de babama kızgınsan ne olur onu affedip iyileştirebilir misin? Söz veriyorum her gece dua edeceğim bundan sonra. Amin. Not. Annemin şu anda duasında neler dediğini bilmiyorum. Ama şayet babam hakkında kötü şeyler söylüyorsa lütfen onu da duymazdan gelir misin? Hırkasının üstünde oturan Peri, annesinin başını sağa sola çevirip ellerini yüzüne sürerek namazı bitirdiğini gördü. O da aynısını yaparak mektubunu mühürledi. Ertesi sabah Mensur yatağında sırtı yastıklarla beslenmiş halde oturuyor, ziyaretçileriyle şakalaşıyordu. Birkaç gün sonra yüklü bir fatura ve kalp birliğiyle çıktı hastaneden. İçkiyi bırakması, çayı açık içmesi, stresten uzak durması tembihlenmişti. Sanki stres dediğin eve davet etmekten vazgeçebileceğin sevimsiz bir misafirdi. Her halükarda dinlemedi Mensur. Azrail'le tango yapmış biri olarak korkacak bir şeyi kalmadığını söyledi. Bu imge de girecekti Peri'nin uykularına bundan sonra. Babasının tuhaf, oynak, tüyler ürpertici bir müzik eşliğinde bir iskeletle, kendi iskeletiyle dans edişini görecekti sık sık rüyalarında. Ayrım sonu, sayfa 97.